SBS Türkçe ilesiniz.
Yavuz Bey, önce Libya'ya asker gönderilmesi konusuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus gezisi son olarak gündeme geldi bu konuda.
Evet, Tunus'a çok ani bir ziyaret yaptı Cumhurbaşkanı. Libya'nın komşusu ve geçmişte iki önemli anlaşma imzalandı Libya'yla. Bu birisi denizdeki münhasır bölge anlaşması, ki hem Avrupa Birliği hem Yunanistan bu anlaşmaya çok sert de tepki gösterdi. Hatta tanınmayacağına ilişkin açıklamalar yapıldı. Bir diğeri de güvenlik işbirliği anlaşması. O daha kritik. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan meşru Libya hükümetine, Trablus hükümetine desteğini de içeren, askeri destek verme yükümlülükleri de getiren bir anlaşma. Meclisten de çok hızlı geçti bu anlaşma. Ve sonrasında, aslında öncesinde de sonrasında da Cumhurbaşkanı eğer bir davet olursa Libya'ya Türk askerinin gideceğini söylemişti. İlk kez son açıklamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir tezkere hazırlığı olduğundan bahsetti. Bu son imzalanan güvenlik işbirliği anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin her an Libya'ya asker gönderecekmiş gibi bir hazırlık içine girdiğini resmen açıklamış oldu. Meclis açılır açılmaz yeni yıldan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya gönderilmesi konusunda bir tezkere oylaması yapılacak. Muhalefet bu işe sıcak bakmıyor. Denizdeki o münhasır bölge anlaşmasının Türkiye'nin lehine olduğunu savunuyor. Ona destek verdi. Ama güvenlik işbirliği anlaşmasının Türkiye'nin Libya içindeki iç savaşta taraf olması manasına geleceğini ve iç savaşa karıştığı için de oraya özellikle asker gönderildiğinde Türk askerinin canının sıkılabileceğini, başının derde girebileceğini söylüyor. Bir ülkenin kendi içindeki sorunlara dışarıdan müdahale etmenin Suriye'de olduğu gibi çok önemli sonuçları olabilir diyerek buna ciddi bir biçimde karşı çıkıyor. Muhalefet partilerinin tamamı, İyi Parti, CHP ve HDP, Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı, AK Parti ile birlikte bu girişimi destekliyor. Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamalarda buna dikkat çekti. Şimdi Türkiye tabii oraya asker göndermeye hazırlanıyor ama uluslararası camiada da bu dikkatle takip ediliyor. Özellikle Rusya tarafından. Malum Rusya Türkiye'nin Suriye'de son dönemde işbirliği yaptığı bir ülke. Son operasyonlarını Rusya'yla irtibat halinde yaptı. Hatta son bir mutabakat metni imzalandı. Rus askerleriyle birlikte devriyelere çıkıldı. Suriye'de bir işbirliği var. Ancak Libya'da şu anda Türkiye Rusya'nın desteklediği Hafter güçlerinin karşısında duran Trablus hükümetine tam destek veriyor. Tam karşı karşıya geldi yani Türkiye. Aslında Suriye'de de geçmişte Esad'ı desteklerken Türkiye'de Rusya karşı karşıyaydı. Aynı pozisyon şimdi Libya'da geçerli görünüyor. Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gitti bu konuyla ilgili olarak. Uzun süren görüşmeler yapıldı. Hala devam ettiği için bilgiler var. İçinde istihbaratçıların olduğu, askeri yetkililerin olduğu bir heyet, diplomatların olduğu bir heyet. O heyetin görüşmeleri sırasında Rusya'dan yapılan açıklamada üçüncü bir ülkenin Libya'daki iç savaşa müdahil olmasının durumu kolaylaştırmayacağına ilişkin diplomatik bir açıklama. Yani Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine sıcak bakmadığını ifade eden bir açıklama yapıldı. Bu görüşmelerden sonra Putin'le Erdoğan'ın 8 Ocak'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Geçmişte hep Suriye konuşulurdu o görüşmelerde. Şimdi ikinci bir önemli başlık olarak da Libya'nın konuşulacağını anlıyoruz. Tunus ziyaretine gelirsek, Tunus Libya'nın komşusu. Türkiye'nin oraya bir asker göndermesi durumunda Suriye gibi değil. Çünkü Suriye Türkiye'nin komşusu, uçaklarıyla havadan müdahale edebiliyor. Karadan müdahale etmesi çok kolay. Obüsler var, toplar var. Uzun menzilli toplar var. Onlarla müdahale edebiliyordu duruma. Libya deniz aşırı bir ülke ve Türkiye'nin uçak gemisi yok. Uçak gemisi olmadığı için havadan müdahale imkanı zayıf. Bunun için bir lojistik destek arayışında olduğu ifade ediliyor. Bir takım güvenlik gözlemcileri tarafından Tunus'taki havaalanlarını kullanabilme ihtimali üzerine bu ziyaretin gerçekleştiğine ilişkin iddialar var. Ancak Tunus'un da bu girişime çok sıcak bakmadığı da söyleniyor. Bu şartlar altında önümüzdeki dönemde nasıl bir askeri destek verilecek Libya'ya, ki Libya'daki Trablus hükümeti eğer ihtiyaç duyulursa Türkiye'den askeri destek istenecek dedi. Cumhurbaşkanı da davete icabet ederiz demişti. Bu durumda o takvimin yaklaştığı da anlaşılıyor. Ama nasıl bir destek verilecek? Denizden mi gidilecek? Mısır'la karşı karşıya gelme ihtimali ne olacak? Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dış politikasının en önemli gündem maddelerinden birisi artık Libya oluşturuyor diyebiliriz. İlk tansiyonu yüksek tartışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tezkere çıkarken yaşanacak bütün muhalefet partilerinin karşı çıkması nedeniyle bu tezkereye.
Libya'ya söz konusu olabilecek askeri müdahalede bir özel ordu, lejyoner Türk askerlerinin dışında bir Türk lejyoner grubu olma ihtimali üzerinde duruluyordu.
Bu da tartışıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Wagner grubunu, Rusya'nın Libya'da bulunan Wagner grubunu gündeme taşıdı. Orada resmi ordular dışında bir takım paralı askerler var dedi. Türkiye'nin de benzer yöntemleri uygulayabileceğine ilişkin doğrudan söylemedi ama işaretler verdi. Ancak görebildiğimiz kadarıyla tezkere açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın eğer tartışıldıysa bile masada ki Özgür Suriye Ordusu elemanlarının bile oraya gönderileceği iddia edildi. Bazı Batı basınında, gazetelerinde buna ilişkin iddialar da yer aldı. Türkiye'den hiçbir zaman bu net bir biçimde söylenmedi. Konuşulduysa bile vazgeçildiği gibi bir görüntü de var. Çünkü asker tezkeresi çıktıktan sonra Türkiye resmi olarak oraya davet ederse buradan asker göndermeyi planlıyor. Görüntüsü var şimdilik. Yani bir lejyonerler resmi ordu dışında bir savaşçı grubun oraya gönderilmesi en azından resmi olarak hiçbir şekilde konuşulmadı. Bugün itibariyle tezkereyle birlikte sanki o ihtimal çok daha azalmış gibi bir görüntü söz konusu.
Buradan daha sıcak bir konuya geçelim. Kanal İstanbul konusuna. İstanbul Belediye Başkanı'nın bu konuya ilişkin sert karşı açıklamaları oldu.
Evet, dışarıda Libya'yı konuşuyoruz. Libya'yı konuşacağız. Belki İdlib'i de unutmamak lazım. Oradan da bir göç söz konusu Türkiye'ye. Kimine göre 50 bin, 70 bin, 80 bin, 100 bin, 150 bin rakamları telaffuz ediliyor. Hatta buna ilişkin görüntüler de var. Türkiye'nin uğraştığı noktalardan birisi de İdlib. Ama içeride de en sıcak tartışma Kanal İstanbul'la ilgili. 2011 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem başbakanken seçim vaadi olarak Kanal İstanbul'u gündeme getirmişti. Çılgın proje demişti. O zaman Cumhur İttifakı yoktu. Milliyetçi Hareket Partisi çok sert tepki gösterdi. CHP'liler bu projeye tepki gösterdiler. O günden bugüne zaman zaman artan, alevlenen bir biçimde tartışmalar devam ediyordu ama 2020 yılında Kazma'nın vurulacağını açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın ve tabii İstanbul'da belediyenin parti değiştirmesiyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasıyla tartışma daha da alevlendi. Şimdi 2020 yılında Kazma'nın vurulacağı yani projenin başlayacağını Cumhurbaşkanı resmen açıkladı. Bunu yap işlet devlet modeliyle yapmak istediklerini söyledi. Ancak bulamazsak sermaye dışarıdan bu işe talipli olmazsa milli sermayede de yaparız dedi. Yapılacak iş Karadeniz'den Marmara'ya yeni bir kanal açmak, yeni bir boğaz açmak ve bununla ilgili muhalefetin itirazı, belediye başkanının itirazı bu kanal açılırken doğal denge hesap edilmiyor. Tuzluluk oranları farklı iki deniz arasında bu oksijeni bitirecek Marmara Denizi çürük yumurta gibi kokacak diyen uzmanlar söz konusu. Tam da bu tartışmalar devam ederken ÇED raporu da yayınlandı. Çevre değerlendirme raporu. İşte 1000 küsur sayfalık çok uzun bir rapor bu. Oradaki meralardan, yapılaşmadan, kanalın üstüne yapılacak köprülerden, denizdeki tuzluluk oranlarından bütün noktalarda bir takım değerlendirmelerin olduğu bir rapor. Ama biraz enteresan bir görüntü bu raporun hazırlanmasında altyapıyı sağlayan akademisyenler kendi isimleriyle bu işin içinde yoklar ve bununla ilgili bir değerlendirme yapmaktan da mümkün olduğu kadar uzak duruyorlar. Özellikle kamuya açık noktalarda, medyada, televizyonda, gazetelerde. Ama karşı çıkanlar neden karşı çıktıklarını sıklıkla anlatıyorlar. Destekleyenlerse daha çok siyasi gerekçelerle desteklerini ortaya koyuyorlar. Böyle bir tablo var. Bu tablo içerisinde belediye başkanı Ekrem İmamoğlu bunun bir cinayet projesi olduğunu söyledi. Önce İstanbul'a ihanet projesidir, sonrasında da cinayet projesidir dedi. Ya İstanbul ya kanal sloganıyla bu projenin karşısında olduğunu söyledi. Belediyenin hükümetle yaptığı işbirliği protokolünden AK Parti döneminde, AK Parti'deyken belediye yapılan işbirliği protokolünden çekildiğini de açıkladı. Bu arada işte dediğim gibi akademisyenler olayın hangi noktalarda zararlı olduğuna ilişkin görüşlerini, değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştılar. Ekrem İmamoğlu projenin İstanbul'un nüfusunu arttıracağından bahsetti. deprem riski olduğu için nüfus artan İstanbul'da riskin daha da artacağını söyledi. Bunun bir rant projesi olduğunu iddia etti. O bölgede kanalın güzergahında 3 Arap şirketinin en büyük arazi sahibi olduğunu söyledi. Yani bu güzergah önceden belli değildi. Peki bu güzergahı nasıl tahmin edip oralardan araziler alındı? Bu bir rant projesidir dedi. Buna karşı çıkıyor hükümet. Çevre ve Şehircilik Bakanı orada rant projesi olmadığını, sadece bir şehir kurulacağını, 500 bin kişinin yaşayacağını, o şehirde bir akıllı şehir, örnek şehir kurmak istediklerini, yeşil alanı bol bir bölge yaratmak istediklerini söylüyor. Bunun yanında İstanbul'un suyu yok olacak diyen var. Deprem sırasında o köprülerle ilgili sorun çıkabilir, müdahalede güçlük çekilebilir diyen var. Meralar ortadan kalkacak, hayvancılık etkilenecek, tarım arazileri inşaat alanına çevrilecek. Bugüne kadar Türkiye hep inşaatla büyümeye çalıştı. Bu alışkanlığından vazgeçmiyor. Halbuki Türkiye'yi bugün yaşadığı ekonomik sıkıntıya getiren inşaattır diyenler var. Yani tansiyonu çok yüksek bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada projeye karşı çıkan Ekrem İmamoğlu'na sen kendi işine bak dedi önce. Buna Ekrem İmamoğlu benim işim zaten İstanbul diyerek yanıt verdi. Şimdi bu bir devlet projesidir. Buna uygun hareket etmeyenler bedelini de öderler dedi. Bunu bir tehdit olarak algıladığını da aktardı Ekrem İmamoğlu. Ama dedi bir bedel ödenecekse bu seçimlerde ödenir. Ben 16 milyon İstanbul'un hakkını savunuyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bu projeye destek verecek olan yabancı firmaları ya da Türkiye'deki müteahhit firmaları uyardı. Ben iktidar değişirse bu projeye ilişkin alacakları ödemeyeceğim. Buradan para alamayacaksınız. Onun için boşuna bu projeye başlamayın diye uyardı. Cumhurbaşkanı bu uyarıya çok kızdı. Yani şu anda iktidarla muhalefet arasındaki en önemli tartışma kanal İstanbul. Ama dediğim gibi tartışma daha çok siyasi platformda devam ediyor. İçerik olarak, akademik içerik ya da çevresel etki ya da ne getirir ne götürür bununla ilgili akademik çalışmalar üzerinden bir tartışmanın sürmediğini de aktarmamız lazım. AK Parti'yi destekleyenler Kanal İstanbul'u destekler vaziyette, muhalefete destek verenler de Kanal İstanbul'a karşı durur vaziyette. Bu arada ÇED raporuna itiraz için 10 günlük bir süre vardı. O süre içerisinde birçok İstanbullunun da Çevre Bakanlığı'nın ofislerinde, İstanbul ofislerinde uzun kuyruklar oluşturduğunu gördük. İtiraz etmek için bu ÇED raporu doğru değildir. Bu ÇED raporunun yeniden yazılması lazım. Kanal İstanbul Türkiye için tehlikelidir diyerek dilekçe verdiklerini de gördük.
Yavuz Bey, kısaca asgari ücret konusuna da değinebilir miyiz? Asgari ücret belirlendi.
Evet, her yılın sonunda büyük bir heyecan Türkiye'de. Ekonomistler bu heyecanın artmasının nedenini Türkiye'de artık ortalama ücretin asgari ücrete yaklaşması olarak da gösteriyorlar. Birçok insan, eskiden olmadığı kadar çok insan artık asgari ücretle çalışıyor Türkiye'de. 2020 liraydı net asgari ücretle çalışan işçinin eline geçen para, bir aylık para. Bu yıl sonu itibariyle işçiler 2578 lira istediler. 3 büyük konfederasyon, Fakiş, DİSK ve Türk İş anlaştı. Hükümete, işverene böyle bir teklif götürdüler. Ama bu teklifleri karşı taraftan kabul görmedi. İktidar, yani hükümet, asgari ücret komisyonundaki hükümet heyeti ve işveren heyeti bir araya gelerek 2320 lira gibi bir fiyatı belirlediler. %15'lik bir artış öngördüler. İşçiler tepkili, kızgın. Türkiye'de yaşanan enflasyon özellikle temel gıdada, kirada, harcamak zorunda olduğu kalemlerde işçilerin yaşanan enflasyonun çok ciddi olduğu ve 300 liralık artışın günde 10 liraya tekabül ediyor. İşçinin derdine derman olmayacağını söylüyorlar. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bakalım onlar bir noktaya gelsinler, bizim de bir jestimiz olur diye açıklama yapmıştı. Bu fiyatın içinde o jest var mı yok mu orası biraz muallakta. Yani Cumhurbaşkanı son dönemde Simit Sarayı'na Ziraat Bankası kredi verirken müdahale etti, içime sinmedi dedi. Baca filtreleriyle ilgili tanınan süreyi meclisten AK Parti'nin milletvekillerinin oylarıyla geçmişti. AK Parti Genel Başkanı olarak veto etti. Burada da belirlenen asgari ücrete müdahale eder mi? Böyle bir beklenti olduğu görülüyor. Özellikle sosyal medyada buna ilişkin çağrılar var. Ama nereden bakarsanız bakın işçilerin talebinin çok altında ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işçiler belirlenen asgari ücrete çok ciddi tepki gösteriyorlar.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.